Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, üç talaktan bahseder misiniz? Yani üç defa boşama konusundan bahseder misiniz diye sormuş. Şimdi boşama, bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de üçle sınırlandırılmış. Tabii üçle sınırlandırılmış denirken ayrı ayrı ayet-i kerimelerde bunlar zikredilmiş. Üçü bir arada değil de mesela Bakara suresi 229. ayet olması lazım. Nestağfirullah. Ettelakü meretan buyruluyor. Talak ikidir. İki defadır. Üç değil mesela. İlk geçen ayet-i kerimede. Fehimsâküm bâru eftesün bi ihsan. Ondan sonra hanımını ya alıkoymak vardır, evliliği devam ettirmek yani. İki defa boşadınız. Bir boşama hakkı kaldı o hanım üzerinde. Bunu alıkoymanız veya iyilikle ona yol vermeniz, ayrılmanız vardır buyuruyor. İlk boşamada bir defa üç talak istenmiyor. Bir olabilir, iki olabilir. Üçüncüden bu ayet-i kerimede bahsedilmemiş. Ondan sonraki ayet-i kerimede 230. ayette fe'in tallakaha, eğer hanımını bu kişi tekrar üçüncü defa boşarsa fela tahullahum min ba'du hatta tenkiha zevcen gayra, ondan sonra bu kadın o erkeğe kadın başka biriyle evlenip ayrılmadıkça helal olmaz buyruluyor. Çünkü hanım üzerinde üç defa boşama hakkı vardı, üçünü de kullandı. Başka hakkı kalmadı. Ondan sonra ceza olmak üzere bir bakıma o hanım kardeşimiz iddet bittikten sonra, tabii kocasından boşandıktan sonra 3 ay kadar boşanma iddeti bekliyor bildiğimiz gibi. Vel mutalakat yutarabesi beyemsine serete kuru ayetinde boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 kuru müddetince iddet beklerler. Ayet-i kerimesine göre üç kuru da üç adet görüp temizlenme kastediliyor. Üç ay dolaylarında yani bekledikten sonra hasbelkader isterse başka bir erkekle evlenir. Ondan sonra onunla da geçinemezse ayrılabilir veya ikinci kocası vefat etmiş olabilir. Yeniden ona ait iddeti bekledikten sonra eski üç defa boşayan kocasına dönebilir buyruluyor. Ayetin devamında dönebileceğine de eğer evliliklerini yeniden sürdürebilecekleri kanaatindeyseler yeniden evlenebilirler diye önü açık tutulmuş. Buna hulle dönüyor bildiğimiz gibi. Şimdi dolayısıyla üç talak dendiği zaman bu şekilde üçünü birlikte seni üç talakla boşadım değil de demek ki bir olabilir, iki olabilir. Üçüncü boşamayı Kur'an-ı Kerim'in ayrıca zikretmesi dikkat çekicidir. Yani dolayısıyla hanımı çok sayıda, üç talakla, beş talakla boşama kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de önerilen bir şey, bir durum değildir. Ciddi boşamaya karar verince bir defa olabilir. Ondan sonra evlilik devam edemiyorsa 3-5 ay sonra yeniden ikinci boşanma olabilir. Üçüncü boşanma da ömür içinde olabilir. Ondan sonra hanım başkasıyla evlenip ayrılmadıkça eski kocasına dönemez. Tabii burada boşanmış olan kimselerin bir defa boşandıktan sonra eğer hemen iddet içinde barışacaklarsa yeni bir nikahda ihtiyaç olmuyor bildiğimiz gibi. Buna ric'i talak deniyor. Normal boşanmalarda 3 ay kadar süre içinde barışırlarsa yeni bir nikaha gerek olmadan evlilikleri devam ediyor. 3 ay geçerse tabii kesinleşiyor boşanma. O zaman yeni bir nikahla birbirine dönmeleri gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, görevli olarak hacca giden bir kimse annesi veya babası için bedel hac yapabilir mi? Şimdi bedel hac doğrudan doğruya hacca gidemeyecek durumda olan, hasta olan, aslında daha önceden hac kendi üzerine farz olduğu halde buna hastalığı sebebiyle veya başka bir engelden dolayı imkan bulamayan kimsenin yerine bir başkası hacca gidebilir mi? Buna bedel hac veya hac naibi diyoruz. Şimdi tabii hac naibi dediğimiz zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir iki hac yapamayan, hastalığı ya da çok yaşlılığı sebebiyle gidemeyen için Allah Resulü onun yerine hac yapılmasına izin vermiş. Allah Resulüne şöyle denmiş: "Ya Resulallah, babam o kadar yaşlı ve rahatsız ki atın ya da devenin üzerinde bile duramıyor. Vedacı sırasında oluyor bu hadise. Onun yerine hac yapabilir miyim?" Allah'ın Resulü, "Babanın demiş bir borcu olsa sen onu ödesen babanın borcu ödenmiş olur mu?" "Olur ya Resulallah, bu da onun gibidir." buyurmuş. Dolayısıyla Allah'ın Resulü babasının yerine hac yapmasına, bir rivayette kızı, bir rivayette oğlu rivayeti var. Hangisi olursa olsun, kısaca babasının yerine hac yapabilince Allah'ın Resulü izin vermiş ve kendi o genç babasının niyetiyle hacca gitmiş ve bunu yerine getirmiş. Buna hac niyabeti diyoruz. Bu şekilde çok yaşlı olan, hacca artık gidemeyecek durumda olan kişi yerine olur. Fakat bu verilen örnekte hacca görevli olarak giden, yani din görevlisi olarak gidiyor. Giderken vefat eden babamın yerine hac yapayım diyor. Bedel hac yalnız. Bedel hac deyince, şimdi o bedel hacının bütün masraflarını kimin adına gidiyoruz onun karşılaması gerekir. Diyelim 5000 euroysa bugün bir hacının masrafları, 5000 euroyu kendi yerine gönderdiği kişiye verecek. Uçak paraları, oradaki kalma, otel paraları vesairesi bu paradan ödenecek. Diyelim 1000 euro arttı, artan parayı da geri getirecek bedel olarak giden kişi. Gerçi onu sen hac hediyesi alabilirsin, değerlendirebilirsin falan diye geri almamak üzere de anlaşma yapabilir. Şimdi kendisi imkanları olup da hacca gidemeyecek duruma düşen kişi yerine birini gönderecekse, hangi ülkeden, beldeden gitmesi gerekiyorsa oradan göndermesine dikkat edilmiş. Yani kendisi Türkiye'de diyelim, bazıları Mekke Mükerreme'deki bir öğrenciye efendim küçük bir para vereyim, 300-500 euro neyse, orada benim adıma hac yapıversin demesi yeterli değil. Yani normal olan hac naibinin hacca gitmesi gereken kişinin bulunduğu şehirden, hatta mümkünse o ülkeden tam olarak hacıların muhtat olarak harcadığı, yaptığı masrafları bedel hac yapılacak olana vermek suretiyle kendi yerine hacca göndermesi gerekiyor. Normal olan bu. Yani yalnız belki Mekke Mükerreme'de hastalanan, işte hacca devam edemeyen kişi kendi yerine oradan, kaldığı yerden devam ettirme için fetva verilmiş ama yolda kalanlar için, hasta olan, trafik kazası geçirenler için falan bazı kolaylıklar gösterilmiş ama normal olarak kendi memleketinden hac naibi gönderecekse, tam olarak hacı nasıl gidiyorsa kendi adına gidiyormuş gibi bütün masrafları yaparak o kişiyi temsil etmek üzere hacca gitmesi asıl oluyor. Yoksa görevli kişi zaten Diyanet'ten parasını alıyor veya bir şirket adına gidiyorsa şirketten harcırahlarını alıyor. Bütün masraflar karşılanıyor. Ondan sonra hac bedel için 5000 euroya hacca gidiliyorsa 5000 euroyu da alıp ben aynı zamanda bedel hac yapıyorum demesi bir çeşit adam kiralama gibi olur. Yani onun haçla ilgisi olmaz. O yüzden kısaca başkasının yerine bu gibi kardeşlerimizin bedel hac yapması caiz olmaz. Başka bir kardeşimiz, mehrini alan kadının nafaka alması caiz olur mu diye sormuş. Şimdi mehrini alan derken yani boşanmış olan bir kadın, bu arada mehrini aldığını kabul edelim. Mehir parası ödendi. Aslında iddet süresince eski boşandığı kocasıyla ilgisi devam ediyor. Ve onun bütün masrafları, nafaka masrafları kocasının üzerine devam eder. Yani iddet süresince nafaka alma hakkı söz konusudur. Bunda ittifak var. Fakat Bakara suresindeki bir ayet-i kerimede Nisab'da velil mütellakati meten bil maruf hakkan el müttakîn ayet-i kerimesinde konu daha da genişletiliyor ve önü açık tutuluyor. Velil mütellakati boşanmış olan kadınlar için vardır. Ne vardır? Meten bil maruf. Marufa göre örfleşmiş, iyi bilinen, makul olan ölçülere göre meta hakkı vardır. Kim üzerinde? Hakkan el-müttakîn. Kendisini boşayan, Allah'tan korkan erkek üzerinde bir hak olarak yararlanma hakkı vardır. Ne kadar? İddet süresince diye bir kayıt bu ayet-i kerimede yok. Öne açık tutulmuş. Yani günümüzde yoksulluk nafakası diye ifade edilen boşandığı zaman işini kaybeden, uzun süre çalışma imkanını bulamayan, fakir düşen bir kadın, boşayan kocası varlıklıysa daha uzun süre o kadın hastalanabilir, yatalak olabilir, üzüntüsünden dolayı kendini toparlayamayabilir. Bütün bu durumlarda eski kocasının onunla ilgilenerek onu desteklemesi. Sanki bu ayet-i kerimede aylara, yıllara yayılacak şekilde devam edebileceğine ayet-i kerime işaret ediyor. Aslında bu ayet-i kerime kadın haklarıyla ilgili olmak üzere önemli bir mesaj veriyor. Tekrar ayet-i kerime üzerine düşünürsek vel mütellakati metaan bil maruf. Boşanmış olan kadınlar için maruf ölçüler içinde. Maruf müthiş bir terimdir aslında. 39-40 kadar ayet-i kerimede aile hayatıyla ilgili olan konularda hep maruf kelimesine vurgu yapılır. Mesela nafakanın verilmesi, evin geçinilmesi marufa göre olacak mesela. Ve aşirune bil maruf. Hanımlarınızla marufa göre geçim sağladığınız buyurulmuş ayet-i kerimede. Maruf ölçülerinde, örfleşmiş, iyi bilinen, makul olan ölçüler içinde geçim sağlayın gibi. Nafakanın marufa göre, hal vakti yerinde olanın harcaması, örfen hangi ölçüler içinde yapılıyorsa erkeğin o ölçülere göre harcama yapması söz konusudur. Maruf onu gerektirir. Hatta Hint bin Utbe, Ebu Süfyan'ın hanımı bir ara Mekke'nin fethinden sonra Ebu Süfyan kendini dağıtmış. Daha doğrusu ailesi ilgilenmez olmuş. Hint peygamberimize gelmiş. Ya Resulallah demiş, bana ve çocuğuma Ebu Süfyan yardım etmiyor, ilgilenmiyor demiş. İnfak etmiyor. Fakat onun demiş, parasının olduğu yeri ben biliyorum. Ondan habersiz alabilir miyim? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hudü mâ yekfîki ve veledikî buyurmuş. Sana ve çocuğuna yetecek kadar bil marufi, marufa göre yalnız. Örfe göre, sizin sosyal seviyenize, geçim düzeyinize göre uygun şekilde onun parasından sana ve çocuğuna yetecek kadar alabilirsin buyurmuş. Bu önemli bir ölçü aslında. Cimri olan koca için, hanımını çocuklarını ihmal eden çocuk için, koca için onun parasından, mal varlığından hanımın kendisine ve çocuklarına yetecek kadar alması, hatta habersiz bile olsa, rızası olmasa bile mağdur olan o hanımın bunu alması caiz görülmüş. Hangi ölçülere göre? Maruf ölçülere göre yalnız. İsrafa kaçmadan, aşırıya gitmeden, hakkı neyse o kadara razı olmak suretiyle alabileceğini Allah Resulü izin vermiş. Kime? Ebu Süfyan hanımına. Dolayısıyla burada mehrini almış olması nafaka engeli değildir. Mehir ayrı, nafaka ayrı. Mehir yedek akçe bir bakıma, kenarda duracak. Birden hanım mağdur duruma düşerse onu harcayabilecek. Mehrin hedefi o. Nafaka ayrıca belli aylarla, belli sürelerle erkeğe verilen bir görev olarak yerini alıyor. Başka bir kardeşimiz, hocam ince çorap çorap meslere mes olur mu diye sormuş. Şimdi mes konusu, mes etme konusu, bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de mesle ilgili doğrudan doğruya hüküm olmamakla birlikte tabii ona işaret yoluyla yerde verilmiş. Ayakların meshedilmesi konusuna. Ki ayet-i kerimede şöyle buyuruyordu. Abdestin farzlarına baktığımız zaman ey iman edenler, siz namaz kılmak için kalktığınız zaman, namaz kılacağınız zaman yani. Faksulü vücühekum ve yedeküm. Yüzlerinizi yıkayınız. Ve yedeküm, ellerinizi, kollarınızı yıkayınız. İlel merafiki, dirseklerinize kadar. Kollarınızı yıkayın. Onda vemsehu bi ru'sikum. Başınızın bir bölümünü meshediniz. Ve erculeküm ilel kâbeyn. Ve topuklara kadar ayaklarınızı da. Meshedin mi, yıkayın mı? Şimdi bir önceki cümleye bağlanırsa ayaklarınızı da meshediniz anlamı çıkıyor. Eğer daha önceki cümleye, ana cümleye bağlanırsa ayaklarınızı da yıkayınız. Ayaklarınızı da yıkayınız anlamı çıkıyor. Tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem genel olarak normal zamanlarda ayaklarını yıkamış abdest alırken. Ama ayaklarına mest dediğimiz deriden yapılmış mest giymek suretiyle mesetti de olmuş. Yolculuklarda özellikle abdesti giymek suretiyle. Mukim için bir gün, yolcu için 3 gün 3 gece olmak üzere meshedilebileceğine Allah'ın Resulü kendi hayatına göstermiş, izin vermiş. Ayet-i kerimede başlarınızın bir bölümünü meshedin ve ayaklarınızı da meshedin manası çıkarsa Allah'ın Resulü abdesti, yani yıkanmış vaziyette ayaklarınızın üzerine giyeceğiniz mestlerin üzerine meshedin şeklinde ayet-i kerimeyi yorumlamış Peygamberimiz. Doğrudan da ayaklarınıza mes giyin, mestin üzerine mes edin diye ayet-i kerimede açıklık yok. Ama bir önceki cümleye bağlanırsa ayaklarınıza mes ediniz manası da bundan çıkabiliyor. Bu yüzden burada Hanefi mezhebi ve bizim çoğunluk Ehl-i Sünnet tarafı vercül leküm şeklinde bu ayet-i kerimeyi okumuş. Ayaklarınızı da yıkayınız diye yukarıki bir önceki cümleye bağlayarak buna mana vermiş. Fakat bazı Kur'an-ı Kerimlerde ve özellikle kıraat alimlerinden neredeyse yarısı, yani 10 tane kıraat aliminden 5 tanesi falan bu ayet-i kerimeyi esre okumuş. Vercüllüküm şeklinde. O zaman ayaklarınızı da meshediniz manası çıkıyor. Tabi İran tarafı bunu esas alarak demişler başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da meshedin manası bu ayet-i kerimede var. Biz o zaman demişler başımıza meshederiz, arkasında ayağımızla meshederiz, çıplak ayak üzerine meshederiz demişler. Ve cüllüküm şeklinde lam harfini esre okumak suretiyle bu manayı vermişler. Fakat bizim taraf, dediğim gibi Ehl-i Sünnet tarafı, daha çok ayağı yıkamayı esas almakla birlikte üzerine bir şey giymek, bir şey derken huf tabii mest, deri mest akla geliyor. Acaba mest olmayıp da, deri mest olmayıp da çorap olursa ne olur? Şimdi İslam alimleri Peygamberimizin yine bazı hadislerine dayanarak Allah Resulü'nün bazen yolculuklarda falan kalın çorap olması, örgü çorap olması lazım. Tabii naylon çorap olacak hali yok. Çarık türü ayakkabılar giyiliyor, iplerle bağlanıyor falan sefer sırasında. Abdesti giyildiği için bunlar, daha sonra bunları çıkarmak, giymek çok da zor olduğu için, zaten su zorlukları da var yol, çöl hayatında. Allah Resulü bu şekilde giyilen çorapların üzerine meshettiği de hadislerde var. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem an cevrebeyhi ve aleyhi, mesela hadislerden birisi. Allah Resulü iki çorabı ve nalınları üzerine. Nalın dediğimiz işte deriden yapılmış çarık tipi, iplerle bağlanmış ayakkabı anlamında, bunları hiç çıkarmadan yolculuk sırasında üzerine meshediyordu buyuruyor hadis-i şerifte. Bu şekil gelen hadisler de var. Ama yaygın olan deri mest, üzerine meshetmesi şeklinde. Şimdi dolayısıyla Hanefi mezhebinde Ebu Yusuf ile İmam Muhammed çorap üzerine meshedilecek tahin çorap olması gerekir demişler. Kalın çorap. Yani günümüzdeki örgü çorap, yün çorap dediğimiz, o dönemde bilinen çorap bu olması lazım. İmam-ı Azam'ın yalnız uzun süre çoraba meshetmediği ya da meshe fetva vermediği rivayet edilir. Ancak o da ahir ömründe hapse düştüğü sırada Irak'ta soğuk günlere rastlamış ve abdest alırken ayaklarını yıkamada zorlanıyormuş. Ayağındaki çorapların üzerine mesh etmeye başlamış İmam-ı Azam. Ve şunu da söylemiş. Daha önceden fetva vermediğim bir konuda çorap üzerine mesh etmek durumunda kaldım demiş Ebu Hanife. Ve Hanefi mezhebinden buna göre üç imam da sahin çorap denilen örgü çorap gibi veya iki üst üste giyilmiş kalınca çorap üzerine mesh ettiğine dair rivayetler var. Buradan da anlıyoruz ki kısaca çorap mesh denirse zaten onun içinde ince bir deri de bulunuyor. Deri olduğu zaman zaten onun üzerine mesh edileceği belli de bizim söylediğimiz hiç deri olmasa bile kalın çorap üzerine, örgü çorap üzerine mesh etmek de müçtehit imamlar döneminde olmuş. Hanbeli mezhebi zaten incelik kalınlığı da bakmıyor. Çorap çoraptır diyor. Abdestli olarak giyilmek şartıyla ayakta duran, yürürken yani ayaktan düşmeyen çorap çeşidine mesh edilebilir diye şu anda işte Kabe imamı veya Medine Nebevi imamı bile belki ayağındaki çorabı abdest olarak giydiyse onun üzerine mesh etmesi o mezhepte söz konusu olabiliyor. Yani buna benzer kolaylıklar da var. Hele bunları yolculuk sırasında dış ülkelerde, Avrupa'da falan bulunduğu sıralarda, kış günlerinde kardeşlerimizin ayakları yıkamakta çok zorlandıklarını biliyoruz. Gayrimüslim ülkelerde lavabolarda abdest alma fevkalade zor. Namazı da kaçırmamak isteyen kardeşlerimiz elini, yüzünü, kollarını yıkamak çok kolay. Yani karşıda seyreden abdest aldığımız bize bile anlamayabilir. Serinlemek için elini yüzünü yıkıyor zanneder. Ama ayakları çorapları çıkararak yıkamak dolayısıyla terliğin, takunyanın vesairenin olmadığı bir yerde hakikaten son derece zorluklar meydana getiriyor. Ve bunu seyreden bir gayrimüslimin de, gayrimüslimlerin de böyle ibadet mi olur? Bu derece insanı zorlayan ıslak ayaklara efendim çorapları giymek suretiyle parmak aralarına mantar hastalıkla zuhur edecek anlamında düşünmesine sebep olabiliyor. Yani buna benzer sebeplerle hulâsa yolculuk sırasında özellikle kalınca çorap üzerine mesh edilmesinde de Hanefi mezhebi bir sakınca görmemiş ve bunun adına sahin çorap, kalınca çorap ifadesini kullanmış. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, Bağkurlu bir kişi toptan yani hiç çalışmadan 15 yıl doldurup 20-25 bin lira ödeyip emekli oluyor. Maaş alması caiz olur mu demiş. Şimdi burada kanunlara uygunsa bu emeklilik meselesi, Bağkurlu olsun, sigortalı olsun, memur olsun, eğer kanunlara uygun şekilde bir emeklilik sistemi meydana getirildiyse buradan maaş alması tabii ki caiz olur günümüzde. Neden? Çünkü bu emekli sandığı, Bağkur sistemi falan, bunların bağlı olduğu havuz bir çeşit taavun ve tekafül esasına dayanıyor. Yani karşılıklı yardımlaşmayı içeriyor. Oraya para yatıran, prim yatıranlar, yani memurun, işçinin maaşından kesilen primler oraya yatırıldığı zaman bağış yapılmış oluyor. Geri almamak üzere. Sadece yani geri alma hakkı, emekli olabilirse, emekli olduktan sonra ne kadar yaşarsa şu ölçüler içinde bana destek sağlarsınız. Bunun dışında başka bir hak istemiyorum. Ben ölürsem hanımıma, o da ölürse, küçük çocuklarımız varsa onlara da benim maaşım devam ettirilsin diye kanunda ilgili maddelere dayanarak ödemeler yapılıyor. Bunlar da yoksa emekli sandığında veya bu sosyal güvenlik kurumunda kalan paramız mirasına da girmiyor bilindiği gibi. Mesela şöyle düşünelim. Bir memur 30 yıl süreyle memurluk yapmış, yüksek memuriyetlerde bulunmuş ve yüksek maaşla emekli olacak noktaya gelmiş. 30 yıl kendisinden prim kesilmiş, paralar kesilmiş maaşından, emekli sandığına yatmış. Bu kardeşimiz emekli olurken emekli ikramesini alıyor diyelim, o hakkı. Onun ise maaş bağlanıyor kendisine. Ayda 2-3 bin lira, 4 bin lira emekli maaşı alırken 5-6 ay sonra bir trafik kazasında vefat ediyor mesela. 6 ay maaş aldı. Ve ondan sonra trafik kazasında vefat etti. Dolayısıyla sandıkta, emekli sandığında ona ait olan kesilen primlerden büyük paralar kaldı sandıkta. 50-100 bin lira, 150 bin lira belki ona ait para kaldı. Geride hanımı yok. Çocukları da yok. Miras alabilecek, daha doğrusu emekli sandığından maaş alabilecek durumda olan çocukları yok, hanımı yok. O zaman geri kalanın tamamı sandığın malı haline geliyor. Yani diğer emekli olanların paralarını ödemede, yardımlaşmada kullanılıyor. Demek ki burada mirasa girme de yok. Sadece kendinden sonra hanımı devam ediyor. Küçük çocukları varsa onlar emekli maaşından istifade edebiliyor. Onlar da yoksa geri kalan sandıkta kalıyor. Bu yüzden kısaca kanunlara uygun olmak şartıyla emekli sistemine memur olarak, işçi olarak, Bağkur olarak dahil olunabilir veya bireysel emeklilik şeklinde bir emeklilik sistemine kişi kendi rızasıyla girmiş olabilir. Bunların dışında usulsüz yollarla emeklilik hakkı elde etmeye çalışmamak lazım. Mesela hiç işçilikle alakası olmadığı halde dışarıdan birisi ben seni ekleyeyim listeye, fabrikadaki işçi gibi göstereyim. Aydana'ya gelsen primlerini yatır veya ben neyse sonunda emekli olursun dese. Halbuki devlet onu çalışan kimselere hak tanıyor. Hiç çalışmıyorsa, alakası yoksa, sırf o listeye ismi girdi diye emeklilik hakkını kanun vermiyorsa onu almaya çalışmamak gerekir. Bir kardeşimiz, hocam diyor, gayrimüslim bankalardan faiz almak helal mıdır diye sormuş. Şimdi bununla ilgili olarak tabii Hanefi mezhebiyle diğer mezhepler arasında bir görüş ayrılığı doğrusu meydana gelmiş. İmam-ı Azam tabi Hanefi mezhebi günlük hayatta ticari konulara çok reel bakan bir mezhep. İmam-ı Azam büyük tüccar, aynı zamanda piyasanın şartlarını, sıkıntılarını bilen bir müştehit. Dolayısıyla İmam-ı Azam'la İmam Muhammed de onun görüşüne katılmış. Bu iki imam demişler, gayrimüslim ülkeye emanla giden bir kimse, vizeli pasaport diyoruz günümüzde veya oturma hakkı ile giden, gayrimüslim ülkede ticaret yapan veya orada kalan bir kimse, gayrimüslimlerle, o ülkenin vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde oranın kanunlarına tabidir. Ticari konularda oranın kanunlarına tabidir. Eğer lehine bir takım haklar meydana geldiyse, bir alacak hakkı meydana geldiyse, bunu onlarda bırakmayıp alabilir demişler. Bu alacak hakkı faiz kapsamına girebilir, kumar çeşidine girebilir. Hatta şarap veya domuz eti satışından bile olsa bir alacak meydana geldiyse bunu alması caiz olur demiş iki imam Hanefi mezhebinde. Ve bunu söylerken de bazı delillere dayanmışlar. Mesela bir tanesi, La riba benel müslim ve bene harbi harbiyi fidal harbi hadis-i şerifi. Bu hadis-i şerifi tabi'in fakihlerinden mekhul rivayet etmiş. Hanefi alimleri mekhul demişler, fakih bir ravidir, alimdir. Bir rivayeti almış da daha sonraki nesillere nakletmişse ona güvenilir demişler. Ne yaptığını bilen bir ravidir demişler mekhul için. Fakat Şafii mezhebi sahabe zincirinde, rivayet zincirinde kopukluk olduğu için bu hadis-i şerifi Şafii mezhebi delil olarak almamış. Ama Hanefi alimleri delil almışlar. O yüzden kısaca gayrimüslim ülkede Müslümanla o ülke vatandaşının vatandaşı arasındaki muamelede faiz, faiz sayılmaz. Müslümanın lehine bir faiz hakkı meydana geldiyse Müslüman onu alabilir manasındaki bu hadis-i şerifi Hanefiler delil olarak almış iki imam. Ve buna istinaden de demişler, o ülkeye emanla giden kimse, o ülkedeki gayrimüslim vatandaşlar olan ticaretinde o ülkenin şartlarına uyar, lehine olan bir takım haklar meydana geldiyse bunları alabilir demişler. Fakat bunun için 5 tane şart tabii ki belirlenmiş. Bu şarta da uyması gerekir gayrimüslim ülkede. bir yalan girmeyecek gayrimüslim olan alışverişine, hile girmeyecek, gasp niteliğinde olmayacak, hırsızlık şeklinde olmayacak. Ondan sonra en önemlisi de gayrimüslimin rızası bulunacak. Bu beş şart yerine geldiği zaman gayrimüslimden olan alabildiklerini, hak olarak alabildiklerini alır diye fetva vermişler. İşte bu esasa dayanarak, ki başka deliller de var tabii onların, Mekke fethedilinceye kadar, veda hutbesine kadar, hacına kadar, veda hutbesinde peygamberimizin faizden bahsetmesi, o zamana kadar Müslümanla gayrimüslimlerin yaşadığı yerdeki faiz muamellerinin hep devam etmesi veda hacına kadar yani. Oradan dayandığı bazı deliller de var İmam-ı Azam'ın, Hanefi fakirlerinin. Dolayısıyla bu gibi yerlerde Müslümanların hakimiyeti olmadığı için o hakim olan güçlerin karşısında ezilmemesi bakımından, zayıf düşmemesi bakımından bunun caiz olabileceğini iki imam söylemiş. Tabii bunu yalnız çığırından çıkarıp da çok ileri götürerek Müslüman tabii orada banka kurması, ondan sonra şarap satışı yerleri açması, şarap fabrikası kurması, domuz eti üreten bir çiftlik kurması doğrusu akla gelmemeli. Bu söylediklerimiz uç noktalarda. Mesela şöyle diyelim. Bir Müslümanın gayrimüslimde alacağı var. Fransa'da alacağı var. Ne kadar? 100 bin euro alacağı var diyelim. Ama alamamış. İcralık olmuşlar. Gayrimüslimin deposuna gidiyorlar. İcra memurlarıyla. Bakıyorlar halis şaraplar var mesela. Gayrimüslim bu işle uğraşıyor. Deposunda halis şarap var. İcra yoluyla şaraplara el koyduruyor. 100 bin euroluk şarabı sattırıyor Müslüman. İcra yoluyla parasını kurtarıyor. Bu helal olur demiş İmam-ı Azam. Şarap parası olduğu halde. Yani buna benzer uç noktalarda diyelim. Yine mesela yıllar önce, birkaç yıl önce birisi telefon etti Paris'ten. Hocam dedim, biz 18 yıldan beri buradayız. Faiz işine bulaşmayalım diye dedi. Ev alamadık. Hala kira evlerindeyiz. Fakat burada yerli olan, işte daha da yerleşmiş olan bizim Müslümanlardan, Türklerden yıllar öncesinde çok cazip devletin tanıdığı ya da bankaların tanıdığı krediler var. Çok hesaplı. O yolla daire aldılar. Kiradan kurtuldular. Oğluna, kızına da mülk aldılar. Biz hala kira evlerindeyiz dedi. Kısaca son günlerde devletin desteğiyle yeni bir kredi çıktı dedi. Söylediğine göre %8 yıllık faizi varmış. %2'sini hazine bağış yapıyormuş mesken edinmek isteyenlere. %6'sı da kredi alandan alanın ödemesi şartıyla ev alımında kullanmak üzere 200 bin franklık hak tanınmış. Kısaca biz dedi Paris'in uygun bir semtinde 4 katlı bir binanın pazarını yaptık dedi, 200 bin franka dedi. Giriş katında bahçeyi de kullanmak üzere kendimiz bedava oturduğumuz zaman 3 katı kiraya verince 10-15 yıla yayılan bu krediyi dedi hiç bizden 5 kuruş para çıkmadan kirası ödeyebilecek dedi. Bu krediye yani böyle bir ev alımına girebilir miyiz diye sordu. Ben hemen girebilirsin dedim. Kime göre? İmam-ı Azam'la İmam Muhammed'e göre. Çünkü onlar Müslüman'a lehine olduğu kesinlikle belli. Müslüman'ın cebinden 5 kuruş para çıkmayacak. Ve aldıkları evin kirası, 3 dairenin kirası kredinin bütün borçlarını her ay karşılayacak. 13-15 yılda borç bitmiş olacak. İki imama göre bunun caiz olabileceğini söyledik. Yani bunun gibi hülasa Müslümanların lehine olan oradaki bir takım imkanlar bu iki imama göre kullanılabilir diye fetvası verilmiş. O yüzden Müslümanlar bir bakıma o ülkelerde, beldelerde bu anlamda gayrimüslimin karşısında zayıf düşmesin diye denge kurulsun. Onların seviyesinde ticari, iktisadi konularda onlardan zayıf duruma düşmesinler diye İmam-ı Azam'ın ya da Hanefi mezhebinin sözünü ettiğimiz delillere dayanarak böyle bir sonuca vardığını söyleyebiliyoruz. Ama tabii ki ben buna rağmen bu gibi işlere girmem. Tamamen çoğunluğun üç mezhep aslında İmam Ebu Yusuf'un da katıldığı görüş, haram her yerde haramdır. Hangi ülke olursa olsun, içkidir, kumardır vesairedir, bunların hepsi haram kapsamına girer. Müslüman bunlarla, bunlardan gelir elde etme yoluna gidemez şeklindeki görüşü de çoğunluğun görüşü, onu ifade edelim. Hanefi mezhebinden İmam Ebu Yusuf da çoğunluğun görüşüne katılmış. Faiz her yerde faizdir demiş. Kumar her yerde kumardır. Ondan sonra efendim içki, domuz eti satışı vesaire kime olursa olsun, Müslümanlara da olsa, gayrimüslimlere de olsa caiz değildir. Bunların zararları ortadadır gibi değerlendirmelerle üç mezhep ve İmam Ebu Yusuf tabii ki bunların caiz olmadığını söylemiş. Bunu da dikkate alma gerekir. Ama söylediğimiz gibi uç noktalarda bu gibi durumlarla karşı karşıya olan kardeşimiz biraz önce verdiğimiz örnekte, örnekteki 100 bin eurosunu kurtarmak için gayrimüslimin şaraplarına el koymaktan başka, bunları sattırmaktan başka bir yolu kalmadıysa orada neye mağdur olsun diyebiliyoruz. Hatta onların hakkı, hukuku ile ilgili de Allah Resulü'nün çok uyarıcı hadislerinin olduğunu da biliyoruz. Gayrimüslimlerle olan ilişkiler, ticari ilişkilerde Müslümanın daha da dikkatli davranması hadis-i şeriflerde istenmiş. Bana zimmet ehlinin, gayrimüslimin hakkını yemiş olarak gelmeyin. Yarın kıyamet gününde o zimmet ehlinin hakkını sizden ben isterim diye Peygamberimizin hadis-i şerifi var bilindiği gibi. Yakınızı yapışır. O zimmet ehlinin hakkını, hukukunu kıyamet gününde onun adına ben sizden almak durumunda kalırım demiş Peygamberimiz, uyarmış. Yani haksızlığı gayrimüslime de olsa yapmayın manasında Allah Resulü'nün dikkatli uyarıları var. Bu yüzden yine birisi hocam dedi, bir soru soruyor. Fransa'da dedi bir mal ihraç ettim. Ödemesi geldi dedi banka hesabından. Hesapladım tam 40 bin euro fazla ödeme yapılmış dedi. Tabi herhalde 400-500 bin euroluk büyükçe bir ödeme içinde 40 bin euro fazla bana para ödenmiş dedi. Bunu ben nereye harcayabilirim onu soruyor. Yani ailesine harcamak istemiyor da hayra senat olarak ne yapayım diye soruyor. Ben hiçbir şey yapamazsınız dedim. Hemen bunu size tekrar dikkatlice inceleyin. Hakikaten haksız yere hesap yanlışlığı yoluyla size 40 bin euro fazla para ödendiği kesin belliyse hemen o firmayı arayın dedim. Onlar da hesaplarını yeniden gözden geçirsinler. Fazla ödendiği belli olunca hemen o parayı dedim şeye çıkarın. Onların hesabına geri gönderin dedim. Ve belki de sizin bu dürüstlüğünüz sebebiyle karşınızdakilerin hidayetine de vesile olabiliriz. Tamam hocam öyle yapayım dedi. Şimdi burada onu hayra sanata bir yere harcasa bile gayrimüslimin hakkı kalacak tabii ki. Yanlışlıkla olduğu belli. Belki daha sonra ortaya çıkacak. Zaten bunun hilal hareket ettiği, bildiği halde buna göz yumduğu falan da ortaya çıkacak. Belki ticari ilişkileri bozulacak. Belki ihracat hakkını bile bundan sonra kaybedebilecek mesela. Kötü niyetli hareket ettiği takdirde. Bu hak eğer gayrimüslim ise aynen Müslüman'da olduğu gibi o hakkın ona iade edilmesi İslam'da asıldır. Ve bu kardeşimiz de sanıyorum o şekilde hareket etti. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, musallada kul hakkı istemek doğru mudur diye sormuş. Yani buna bir engel tabii ki yok. Neden yok? Çünkü vefat eden kişi artık dara düşmüş. Yapılacak bir şey yok. Aciz duruma düşmüş. Kendini savunacak, kul hakkını isteyecek veya ödeyecek kendine ait bir gücü kalmamış. O yüzden onun adına hatta ailesi adına bir bakıma ailesini temsilen İmam Efendi ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz diye soruyor. Aslında dünyaya taalluk eden kul haklarını demiyor yalnız dikkat edilse. Yani ona olan borcunuzu efendim ondan olan alacağınızı silmiş olun affedin demiyor. Kul hakları duruyor tabii ki. Eğer o bir iş adamıysa Bir takım yerlere borçları vardır tabii ki. Onlar mirasa geçecek. Mirastan onları ödemek zorunda. Yine bir takım alacakları vardır. Birçok yerlerde çekler, senetler vardır. Sistem devam edecek yani. Onun adına ailesi, mirasçıları bunu sürdürecek. Onda şüphe yok. Ancak ahirete taalluk eden deyince daha çok gıybet gibi, onunla alakalı kalbini kırma, gönlünü kırma vesaire. Daha önceki dönemlerde gıybet, iftira vesaire neyse ona benzer parayla çözülemeyecek, kul hakkı, doğrudan kul hakkına girmeyen diyelim maddi anlamda ödemeye gerektirmeyen durumlarla ilgili haklar varsa bu gibi haklarınızı helal ediyor musunuz bu kardeşimize? Tabii o vefat eden cenazenin bunlarda olan hakkını helal etme şansı yok. Ama beride cenazeye katılanların hakkı varsa o hakkı helal etme imkanları ellerinde hala var. Ve o yüzden helal ediyoruz dendiği zaman işte ise buna benzer ahiretle ilgili şeyler affedilmiş sayılabilir. Veya biz en azından böyle bir hak talep etmiyoruz. Bizim gıybetimiz de yapsa, aleyhimize de konuşmuş olsa bu kardeşimiz. Buna benzer haklar geçtiyse biz bu haklarımızdan vazgeçiyoruz manasında. Cemaat haklarımızı helal ettik diyor mesela. Yani olabilir. Bu bir iyi niyettir. Aileyi rahatlatmaktır. Sım akrabasını. Yani haklarını helal etti bizim konumuz, komşumuz, cemaatimiz manasında. Onları bir bakma rahatlatma anlamına geliyor. Tabi Peygamber Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem bildiğimiz gibi her ne kadar tam o vefat sırasında değilse de vefatından sonra böyle bir helallaşma örneği yok belki ama vefatından önceki biraz artık rahatsızlanmaya başladığı dönemde bir iki defa Mesnevi'de sahabeleri uyarak bende herhangi bir hakkınız varsa söyleyin ve gelin benden isteyin demiş Peygamberimiz. Hatta size herhangi bir yanlışlıkla bir şeyle vurduysam gelin bana işte sırtım gelin vurun demiş rivayete göre. Bir haksız yere size bir celde vurduysam gelin onu siz de bana vurun ve denkleşsin helallaşalım manasında. Hatta rivayete göre sahabem biri ya işte filanca yerde sizin elinizdeki kamçı neyse benim koluma isabet etti, canımı acıtmıştı. Ben de demiş hak istiyorum. Deyince Allah Resulü de tamam demiş buyur gel omuzunu açmış ve bu arada o sahabe rivayete göre peygamberlik mührünü görmek istiyormuş. İşte peygamberin iki omuzu arasında bir mühür var. Peygamber olduğunu biz oradan anlıyoruz falan diye sahabeler bildiği için merak ediyormuş o sahabe. Peygamberimizin o peygamberlik işaretini hiç görmediği için ille görmeyi arzu etmiş ve böyle bir bahaneyle diyelim sizin kamçınızı ve elinizdeki şey benim canımı acıtmıştı filanca yerde. Ben de size onu kısasen hak istiyorum deyince peygamber buyur gel demiş şeyime vur. Sırtıma ya da omuzuma vur deyince tabii o görmüş ağlayarak ya Resulallah özür dilerim demiş. Ben peygamberlik mührünü yüzü görmek için böyle bir şey düşünmüştüm falan diye oradan ayrılmış. Yani buna benzer helallaşma usulleri peygamberimizin kendi hayatında da var yok değil. Ve günümüzde de bu böyle standartize edilmiş her cenazenin arkasından imam efendi. Bizim örfümüzde var bu şey taraflarında sanmıyorum Arabistan taraflarında falan böyle bir soru genelde sorulmaz. Bizim Osmanlı örfünden geçmiş olması lazım. Başka bir kardeşimiz hocam 5 vakit namazın vakitleri hakkında son süre ne kadardır? Sabahın son süresi dakika olarak öğlenin ikindiye kadar olan süresi ikindiye kaç dakika kala akşamın yatsıya kaç dakika kala diye bir soru sormuş. Şimdi bu namazın vakitleriyle ilgili olan konu tabii ki ayet ve hadislerde genel ifadelerle ifade buyurulmuş. Mesela bir iki tanesine bakarsak önce Nisa suresi 103. ayet-i kerimede Nesabillah inne sırate kenate alimüne kitaben mevkuten ayetinde hiç şüphesiz bu namaz müminlere vakitleri belirlenmiş olarak farz kılındı. Yani 5 vakit vakitleri belli mevkuten, kitaben mevkuten vakitleri yazılmış, belirlenmiş şekilde farz kılındı. Farz oldu deyince, buyurulunca 5 vakitin demek ki ayrı vakitleri var. Bu da başka ayet-i kerimelerde daha açıklıkla 5 vakti içine alacak şekilde genel ifadelerle yerini almış. Mesela Hud suresi 114. ayet-i kerimede nesabıyla ekimis salate tarafeyn nehari. Ey Habibim, gündüzün iki tarafında, iki ucunda namaz kıl, iki tarafı. Yani bu taraf deniz sabah ve akşam akla geliyor. Gündüzün sabahı ve akşamı. Sabahında sabah namazı, akşamında akşam namazı gibi. Ve zülefe melel leyl ve gecenin ilerleyen saatlerinde. Şimdi sabah kıldık, akşam kıldık. Zülefe melel leyl de yatsı ilerleyen saatlerde akla geliyor. Üç vakti için alacak şekilde ayet-i kerimede ifade edilmiş. Başka bir ayet-i kerimede beş vakti için alacak şekilde şöyle ifade buyurulmuş. Bakara suresi bir önceki, şimdiki İsra suresi 18-19. Ayet-i kerimelerde ekimis salate, ey Habibim namaz kıl, lidükli şemsi, güneşin zevalinden itibaren, yani güneşin tepe noktasından batıya yöneldi, yani dülük, delk itibaren namaz kıl. Ne zamana kadar? İlâ gâsekil leyl, gece karanlığı basıncaya kadar. Ve Kur'an-ı Fecr'i ve sabah namazını kıl. Kur'an-ı Fecr sabah namazı oluyor. Şimdi burada güneşin tepe noktasına batıya yönelmesiyle öğlen namazı vakti girdi, bir. Gece karanlığı basıncaya kadar buyurulunca ikindi girdi, akşam namazı da girdi. Gece karanlığı basınca da yatsı namazı vakti girdi. Yani ilk cümle dört vakit namazı birden içine alıverdi. Öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını. Ve Kur'an-ı Fecr'de sabah namazı olduğuna göre beş vakit namaz İsra suresi 78. ayet-i kerimede yerini almış oluyor. İnne Kur'an-ı Fecr'i şüphesiz sabah namazı kâne meşhuden şahitli namazdır. Yani rivayete göre gece namazları, gece görevli melekleriyle gündüz melekleri sabah namazında her iki grupta hazır bulunuyormuş. Hadislerde de bildirildiği şekliyle ve gündüz melekleri görevi devralıyor, gece melekleri ayrılmış oluyor sabah namazında diye değerlendiriliyor. Yine devamında aynı ayet-i kerimenin bir sonraki ayette ve minel leyli, gecenin ilerleyen saatlerinde, daha sonrası gece, o gecede de fetehecet bihi nafiletenlek, teheccüd namazı kıl. Sana ait bir nafile, fazlatan bir namaz olarak ey Habibim teheccüd namazı kıl şeklinde, buna teheccüd namazı da ilave edilmiş. Ayrıca İkindi namazına da şöyle özel olarak yer verilmiş. Bakara suresi 238. ayette Nesra'l-Billah ve hafizu aleselavati ve selatil vusta, namazlara devam ediniz. Namazları koruyun, muhafaza edin ve devam ediniz. Başka ve selatil vusta, özellikle orta namaza. Orta namazın ikindi namazı olduğunu Peygamberimiz hadis-i şerifle haber vermiş. Çünkü ikindi namazının öncesinde sabah ve öğlen namazı var. Sonrasında akşam ve yatsı namazı var. Ortada ikindi namazı kalıyor. Ve ona dikkat çekilmiş. Neden? Çünkü ikindi namazının kılınması biraz daha vakit ayırma bakımından zorluk meydana getirir. Sabah namazı bellidir. Evdeyiz. Henüz işe çıkmamışız falan. Kılınma vakti belli. Öğlen istirahat zamanı, ara verme zamanı falan oluyor. O da kılınabilir. Akşam namazı gün bittikten sonra, akşam gündüzün sonunda oluyor. Onun da kolayı da var. Yatsı namazı gece istediğimiz zaman ilerleyen saatlerde de olabiliyor. Ama ikindi namazı ne öğlen ne akşam. Öğlen ile akşam arasında herkesin çalıştığı, tarlada, tapuda, bahçede olduğu veya mesaide olanların işten çıkması, işinin sonu gibi biraz mesai ortasına rastlayan, arasına rastlayan bir vakit oluyor ikindi namazın vakti. Şimdi dolayısıyla bu namaz vakitlerini Cebrail aleyhisselam rivayete göre ertesi gün gelmiş zaten, Miraç gecesinde namaz farz oluyor bildiğimiz gibi. Peygamber Efendimiz'e iki gün süreyle namaz vakitlerini göstermiş. Hangi vakitlerde ve nasıl kılınacağını, kaç rekat olduğunu Cebrail aleyhisselam bizzat öne geçmiş, Peygamberimize namaz kıldırmış. Ve o yolu da Allah Resulü namazın kılınış şeklini ve rekatlarını, hangi vakitlerde kılınacağını da görmüş. Birinci gün ilk vakitlerinde kıldırmış genelde. İkinci gün son vakitlerinde. Ve bu iki vakit arasında serbest namazlar kılınır buyurmuş. Ki mesela sabah öğlende başlamış Cebrail Aleyhisselam rivayete göre. Güneş tepe noktasından batıya yönelince gelmiş, öğle namazını kıldırmış birinci gün. Cisimlerin gölgesi bir misli olunca ikindi namazını kıldırmış. Akşam güneş batınca akşam namazını kıldırmış. Ortalık biraz kararınca, batı ufku kararınca yatsıyı kıldırmış birinci gün. Ve imsak vaktinde de şafak sökünce sabah namazını kıldırmış. İkinci gün gelmiş. İkindi namazını öğlen namazını cisimlerin gölgesi bir misli olunca kıldırmış. İkindi namazını cisimlerin gölgesi iki misli olunca kıldırmış. Son vakti gibi. Yani çok geçe bırakmamış. Ta güneşin batacağına yakın kıldırmamış Cebrail Aleyhisselam. İşte kiraat vakti onun için diyoruz. İkinci günü çok geçe bırakmadan öğlen namazını ikindi namazını Cebrail Aleyhisselam erkence kıldırmış. Akşam namazını yine geciktirmeden diyor peygamber. Oruçluların orucu bozduğu zamanda diyor. Geciktirmeden kıldırmış. Yatsı namazını gecenin üçte bir kadarı ilerleyince kıldırmış. Tam gece yarısı olmadan. Yani aslında sabah namazına kadar bildiğimiz gibi imsak vaktine kadar yatsı namazının vakti var ama Cebrail Aleyhisselam o kadar geciktirmemiş namazı. İyice yani çok da yaymamak için belki. Ya Resulallah demiş işte bu namazlar bu iki vakit arasında serbestçe kılınabilir demiş Cebrail Aleyhisselam peygamberimize. Yani buna benzer şekillerde namazın ilk ve son vakitlerine işaret edilmiş. Tabi peygamberimiz bazı hadislerinde mesela sabah namazı için tabi imsak vaktinden güneş doğuncaya kadar malum sabahın vakti devam ediyor. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem esfiri salata subuh buyurmuş. Sabah namazını biraz aydınlığa bırakın. Ortalık aydınlanınca kılın. Hemen imsak olur olmaz kılmayın. Gece iyice ağırmadan ortalık ağırmadan erken kılmayın manasında. Hanefi mezhebi buna uyarak biraz geciktirmek müstahaptır demiş sabah namazını. Yani ortalık ağırınca kılmak. Yani imsak vaktinden işte yarım saat 45 dakika bazen bir saat sonra da olabiliyor gece uzunluğuna göre. Geç kılınır Hanefi bölgelerinde. Fakat Şafiilerde tabi eftalü salavat liyevelhel vakt diye bir hadis-i şerif de var. Namazların en faziletlisi ilk vaktinde kılınandır. Geciktirmeden. Ezan okunur okunmaz. İlk fırsatta namazın kılınması en faziletli olandır buyurulmuş. Buna dayanarak Şafiiler demişler vakit girer girmez sabah namazı dahil namazları kılmak en faziletli olandır. O yüzden Şafii bölgelerinde hemen imsak vakti girdikten sonra cemaat toplanınca gecikmeden namazlar erken kılınır. Bizim Hanefi bölgelerinde biraz geç kılınır hadise uymak için. Kısaca öğlen namazı içinde Ebridü Salate Zuhr diye bir hadis-i şerif var. Öğlen namazını biraz serine bırakın buyurmuş Peygamberimiz. Çok sıcak günlerde Allah Resulü geç çıkıyormuş öğlen namazına. Biraz sıcağın kırılsın diye, azalsın diye. Ve sahabeler de Peygamberimizin çıktığını görünce toplanıyorlar. Biraz geç kılıyorlar öğleni. Bu hadis-i şerifi o sebeple buyurmuş. Çok sıcak günlerde ümmetine kolaylık olsun için. Hatta çok az olmakla birlikte bazen fazlaca biraz geç çıkarak öğlen namazına. Öğlen namazını kılıyorlarmış. Arkadan ikindi namazını kılalım öyle dağılalım diyormuş Peygamberimiz. İkindi namazını kıldıkları da olmuş. Bu çok olmamış ama nadiren. Abdullah İbni Abbas'a soruyorlar. Niye böyle yapıyordu Peygamberimiz? Yolculuk yok hani bir sıkıntı yok. Ümmetine kolaylık olsun diye yaptığını düşünüyorum demiş İbn Abbas. Çok sıcak günlerde namaza çıkmak insanlar kaylule yaptığı, istirahat ettikleri için zorluk meydana getirdiğinden biraz geç çıkıyordu Peygamberimiz. Sahabeler de toplanıyordu. öğleni kılıyorduk. İkindiyi de kılıp dağıldığımız oluyordu. Tabii öğlenle ikindi arasında biraz sohbet mi ettiler? Biraz vakit mi geçti? Tesbihatla mı? O konuda tam açıklık yok ama aynı mescide girişte dışarıya çıkmadan, hiç dışarıya çıkmadan öğleni kılıp arkadan ikindiyi de kılmak suretiyle bazen dağıldıklarına dair rivayet var. Ve bunu ümmetine kolaylık olsun diye yaptığını İbn Abbas Hazretleri ifade ediyor. İkindi namazı da söylediğimiz gibi aslında İmam-ı Azam'a göre cisimlerin gölgesi iki misli olunca ondan sonra ikindi namazı vakti başlıyor. Fakat çoğunluğa göre ki İmameyn de o görüştedir, cisimlerin gölgesi bir misli olunca öğlen namazının vakti çıkar, ikindi namazı vakti girer diyor İmameyn ve diğer mezhepler yaygın görüşü olur. Fakat İmam-ı Azam'a göre Ebridu Sarat'ta Zuhru hadis-i şerifi öğlen namazını serine bırakın buyurulması ibrat diyor. Cisimlerin gölgesi iki misli falan olunca meydana geliyor diyor İmam-ı Azam. Tecrübeyle diyor, sıcak olan çöl bölgelerinde aşırı sıcağın kırılıp da havanın serinlemeye başlaması cisimlerin gölgesi bir misli olunca olmuyor diyor, meydana gelmiyor. Ne zaman? İki misli olunca. Ben denedim diyor bastonla, çubukla vesaireyle. Diyelim 50 santim bir çubuk diktiyseniz 50 santim bir misli gölge oldu. Sıcak hala devam ediyor diyor. Ancak iki misline çıkınca gölge o zaman serinlemeye başlıyor. Peygamberimizin hadis-i şerifi o zaman tecelli ediyor diyor İmam-ı Azam. Kısaca böyle bir laboratuvar deneyi gibi, yani tecrübe ederek cisimlerin gölgesi iki misli olunca ikindi namazı vakti girer, öğle namazı vakti çıkar diye Ebu Hanife'nin görüşü istikrar bulmuş. Ondan sonra ikindi namazının sonu da yani ne kadar hemen ilk şeyde, yani güneş iyice sararmadan, akşam yaklaşmadan kılmak gerekiyorsa da her nasılsa geciktiyse güneş batıncaya kadar bildiğimiz gibi kılınabiliyor. Güneş batsa bile namaz kılarken namaza devam ediyoruz. Yine vaktinde kılmış sayılıyoruz ama kerahat vakti de girmiş oluyor. Akşam namazı için de ortalık aydınlıkken kılınması tabii asıl ama ortalık kararmaya başlayınca da akşam namazı vakti çıkıyor, yatsı namazı vakti giriyor bilindiği gibi. Efendim, sohbetimi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz.